Ayrım 49.
Küremiz olsa da sorsak, biz neyiz? Zaman, Mehmet Gündem, 25 Mayıs 1997. Amerika'dan bakıldığında Türkiye nasıl gözüküyor? Bu soru çok soruluyor. Cevabı tek kelime, görünmüyor diyorum. Görünmüyor, hakikaten doğrudur. Burada basında efendim, başbakan oraya gitti, şöyle karşılandı, her tarafta ondan bahsedildi, müthiş itibar gördü gibi haberler çıkar. Ben o sıralarda Amerika'dayım. Hiç de böyle bir şey yoktu. Yani okumuş yazmış kitap sahibi adamlar bile bana Türkiye deyince Türkiye nerede hatırlatır mısın diye soruyorlar. Bu sadece bizim kabahatimiz değil. Amerikan halkının çok büyük yüzdesi son derece cahil. Özellikle cahil bırakılır. Eğitim sistemleri öyle. New York Times gazetesinde bir anket yayınlandı. 10 sene evvel Amerikan halkının %60'ının dünyanın yuvarlak olduğuna inanmadığı yazılı. Böyle bir toplum. Peki Amerika nasıl bu kadar güçlü olabiliyor? Çünkü Amerika'nın her şeyini çekip çeviren çok üstün vasıflı belki 1-2 milyon insan var. Geriye kalan 270 milyon tamamıyla kara cahil. Şöyle kara cahil. O 1 milyonun çocuklarının gittiği okullar İlkokuldan üniversiteye kadar tamamıyla ayrı. Özel ve çok vasıflı. Muazzam imkanlar, muazzam hocalar var. Halkın gittiği halk okulları ise son derece basit. Bir halk okuluna gittim. Çocukları her gün topluyor ve alışveriş merkezine götürüp alışveriş öğretiyorlar. Geçenlerde New York'ta halk okulundan bir lise öğretmenine rastladım. Dedim ki, eskiden Latince öğretilirdi, şimdi öğretilmiyor mu? Güldü. Sen dalga mı geçiyorsun? Ne Latincesi? Lise mezunlarının bir ankete göre yine %60'ı okuma yazma bilmiyor. Yani İngilizceyi bile kullanamıyorlar doğru dürüst. Ne eğitimi? Sınıfta bir saat talebeler birbirini bıçaklamadan veyahut hocaya tabanca çekmeden geçirebilirsek biz başarılı sayıyoruz kendimizi dedi. O halde yatırım yapılan kısım hükümet ve bürokrasiyi yönetecek olanlar mı oluyor? Tabii yönetecek olanlar. Ahali okulda bir şey öğrenmiyor. Yüzlerce televizyon kanalı var ama hemen hemen hiçbir şey bulamıyorsun. Programlarının büyük çoğunluğu magazin, günlük haber ve saatler süren konuşma programlarının hepsi cinsi sapıklık üzerine. Ahlak bozucu, değerleri yıkıcı ve cahil bırakıcı yayınlar. Bu bir derin siyaset. Dünyanın neresinde ne oluyor bunları takip etmenin imkanı yok. Amerika'da Türkler ne iş yapıyorlar? Eskiden Yunanlılar hep ucuz lokanta işletirlerdi. İtalyanlar da pizzacılar. Amerikalılar Çinliler için şöyle derlerdi. Bunlar ya fizikçi ya da çamaşırcı olur. Çamaşırhaneler Çinlilerin elindeydi. Bizimkiler de 20-30 sene evvel ya mühendis ya doktor olurlardı. Son zamanlarda başka alanlarda sivrilmiş insanlar da var. Hatta sanayi kurmuşlar ama aralarında birlik yok. Ermeniler, Yunanlılar, Yahudiler hiçbir zaman dillerini, dinlerini katiyen unutmaz. Birlik içinde devamlı memleketlerine çalışırlar. Bizimkiler öyle değil. Türk lobisi masal. Türk lobisi yok mu? Türk lobisi masaldır. Türk lobisi Türkiye'nin Anglo-Saksonlaştırılması planında kullanılan şeydir. Amerika'da kurulan birçok Türk dernekleri birkaç sene evvel toplantılarını Türkçe yaparlardı. Üyelerine bültenlerini Türkçe gönderirlerdi. Bir de baktık ki hepsi İngilizce gelmeye başladı. Bu derneklerin baş amacı oradaki Türklerin Türklüklerini, dillerini ve dinlerini unutturmamaktır. Dernek başkanlarına sordum. Büyükelçiden yazılı tamim geldi, onun için böyle oldu dediler. Amerikan halkı sömürge. Amerikalılar dünyayı nasıl görüyorlar? Halkın çoğunun dünyadan haberi yok. Amerika'yı şöyle tarif ediyordum. Amerika'da tazı yarışları vardır. Ortada demir bir şeyin etrafında çaputtan tavşanları elektronik olarak koştururlar peşinden. Tazılar yarış eder. Amerikan halkı bu tazılar gibidir. Çaput tavşanın hızı elektronik olarak ayarlanıyor. Birisi yakalayacak gibi olsa bilgisayar onu hızlandırıyor. Yakalayacak bile olsa görecek ki çaputtan bir tavşan. Halk böyle boş şeyler peşinde koşar ve bir şeyden haberleri olmaz. Ama dünyayı idare eden takım Amerika'nın 270 milyon insanını da sömürge gibi kullanıyor. Sonradan Amerikan halkına acımaya başladım. Birbirleriyle bağlantılı büyük şirketler, büyük araştırma kuruluşları, devletin siyasetini çizen, işleri planlayan bir takım var. Dikkat ediniz, Amerika'da 4 senede bir cumhurbaşkanı değişir. Türkiye'de yürütülen oyunlar 50 senedir hiç değişmemiştir. 4 senede bir başkanı değişirken, parti değişirken bu nasıl oluyor? Düşün ki cumhurbaşkanı geliyor, ilk sene zaten Beyaz Saray'da tuvalet nerede diye bunu anlamakla geçer. İkinci senesi de bir şeyler yapmaya çalışır. Son iki senesi de bir dahaki seçim kampanyasıyla geçer. Amerika 117 memlekette bir sürü dalavere çeviriyor, üstü kapalı. Bunları başkanın bilmesine imkan yok. Orada araştırma kuruluşları, üniversitelerde bazı adamları var. CIA araştırma fonu veriyor bunlara. Güvendikleri adamlar devamlı yeni planlar üretir. Mesela Türkiye'de 1948'lerden sonra derhal Anadolu'nun her tarafında bir takım araştırmalara giriştiler. Huyları suyları nedir, bunlar neden hoşlanır ve benzeri gibi araştırmalar yapa yapa şimdi Türkiye'de ne oluyor ne bitiyor çok iyi biliyorlar. Bu işe yatkın insanlara vatandaşlık vaat ederek, gizli cemiyetlere üye yaparak kafayı kendine çalıştırıyor ve çok memleketi bu suretle idare ediyorlar. Bunlar her şeyi gayet iyi idare ediyorlar. Çünkü muazzam bir kadro yetiştirmişlerdir buralarda. Para da harcamazlar. Bu aynı virüse benzer. Hücrenin içine girer ve hücrenin bütün mekanizmasını kendisine çalıştırır. Yobazlık batıda. Amerika'da dine yaklaşım nasıl? Amerika'nın orta kısmında ve güney kısmında büyük bir bölgesinde İncil kuşağı vardır. Buranın ahalisi son derece muhafazakar ve koyu Hristiyan dinine bağlı insanlar. Ama cahildirler. Türkiye'de yobazlardan bahsedilir. Ben Türkiye'de Batı ülkelerinde gördüğüm gibi yobazlık daha görmedim. Adam dünyanın yuvarlak olduğuna inanmıyor. Bunların okutulmasını protesto ediyor. Asıl yobazlar Batı dünyasındadır. Sonra bizim dinimizde hoşgörü vardır. Öbür dinleri kabul ederiz. Onlarda bu yok. Hristiyan ve Yahudi değilsen hayat hakkı yok. Ama buralarda yobaz lafı çıkartırlar milleti birbirine düşürmek için. Büyük önderler çıktığı zaman Abdülhamit gibi, Atatürk gibi onlar ilerisini görmüşler. Nasıl bir Türkiye olmasını düşünmüşler ve oralara doğru adım atmışlar. Onların büyüklükleri buradan gelir. Yoksa şimdiki gibi olur. Türkiye'deki en büyük eksik Atatürk'ten beri neyiz, kimiz, nereye gidiyoruz, ne olmak istiyoruz? Böyle bir şey yok. Çeşitli hükümetler bence hepsi aynıdır, edebiyatları değişiktir. Avrupalı olacağız, küçük Amerika olacağız derler ama 50 yıldır çıkıp da biz şuyuz, dünyadaki yerimiz şu olmalıdır demiyor. Türkiye'de millet olarak, devlet olarak ve şahıslar olarak bir kimlik sorunu var. Bu hal olsa ne olduğumuzu, ne istediğimizi ve nereye gideceğimizi bilsek 5 büyük devletten biri oluvereceğiz dünyada 3-5 sene içinde. Bütün imkanlarımız var bunun için. Bana sen Avrupalısın diye iltifat eder gibi söylerlerken estağfurullah diyorum. Hayır, ben Asyalıyım. Avrupa'nın her ülkesinde cirit attım. Hepsinde yetiştirdiğim profesörler var. 1975'ten sonra Asya'yı keşfettim. Oralarda kendimi memleketimde gibi hissettim. Halbuki Amerika'da 30 senede kalsam içimden rahat değilim. Çünkü mesele insan meselesidir. İnsanlık hala Asya'da var. Asya'da Balkanlardaki Türk mirasından başlar. Araba insandan daha önemli. Amerika'da insan ne kadar önemli? İnsan önemli değil. Bir can için o kadar çalışırlar ama araba daha önemlidir. Her tarafta büyük büyük karayolları, caddeler şehrin ortasından geçiyor. Karşıdan karşıya geçemezsiniz. General Motors şirketi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle tramvay sistemini satın alıp söktürmüş araba satılsın diye. Araba olmak daha iyi. New York şehrinde köpek olmak insan olmaktan daha iyi. Zenginlerin köpeklerinin arkasından uşaklar altından yapılma pislik temizleyicileriyle dolaşıyor. Köpeklerin özel ruh doktorları var. İnsanlar perişan. Amerika'da gördüğünüz sefaleti çok şükür Türkiye'de göremezsiniz. Tekrar Türkiye'ye dönelim ve geleceğe konuşalım. Bizim aslında çok özel bir konumumuz var. Stratejik ve coğrafi konumdan bahsetmiyorum. Bizim tarih boyu 3 kıtada 10 bin senelik bir tecrübemiz var. Biz hem Asya'yız, hem Avrupa'yız, hem Afrika'nın kuzeyiyiz. 10 bin senelik birikim. Nedir 10 bin sene? Hitler, Safkan Aryan ırkı dedi. Öyle şey olur mu? Roma tarihçilerini ve ondan sonraki gelişmeleri okuyorum. Avrupa'yı bir kazı, Almanya'da görürsün bazı insanlar çekik gözlü. Alplerden İtalya'nın dibine kadar bunlar gelip yerleşmiş fakat dillerini unuttukları için eriyip gitmişlerdir. Avrupa'ya karıştırırsan içinden yarısı Türk kanı çıkar. Tarihte büyük bir deneyim ve kültürümüz var. İslam'dan önce de Uygurlardan gelen büyük bir medeniyetimiz var. Biz öyle 2 milyon göçebe olarak Asya'dan gelmedik. Öyle kurulan imparatorluk hiç 600 sene sürer mi? Uygur Türkleri 2000-3000 sene evvel dünyanın gelmiş geçmiş en büyük, en insani medeniyetini kurmuşlardır. İnsanın refahını, huzurunu, saadetini esas olarak alan devlet anlayışını kuranlar Uygurlardır. Sonra da diğer Türk devletleri ve nihayet Osmanlılar da devam etmiştir. Tarihle barışmak ve bilginin ışığında ondan güç ve hız almak mı yapılması gereken? Batının yerel olsun, büyük olsun hükümetleri birer şirket gibi çalışır. Halka hizmet için çalışmaz. Türkiye'de bilinmez. 50'lerde Doğu Türkistan'da mağaralarda saklanmış on binlerce el yazması Uygurca metin bulundu. Bizim Uygur Türkçesini ve yazısını bilen yüzlerce araştırmacı, bilim ordusu yetiştirmemiz lazım. Türkiye kendisinin ne olduğunu oturup karar vermeli diyoruz. Bu da belli. Tarihimizle, kültürümüzle, dinimizle kurduğumuz devletlerle ne olduğumuzu çok iyi bileceğiz. Kendimize itibarımız olacak ve sorunlarımız önünde derin araştırmalar yapacağız. Amerikan danışmanlarına sormadan bunları yaptıkça dünyada Türklere olan itibar artacaktır. Kendine itibar etmeyene kimse itibar etmez. O zaman herkes imrenecek. Batı bizden daha iyi biliyor. Kendimizi küçük görme duygusundan kurtularak mı işe başlamalıyız? Evet, öyle. İstediğimiz takdirde yapabileceğimiz çok şey var. Mesela Türk ve İslam dünyasında büyük bir sorumluluk düşüyor bize. Batı iyi biliyor ki İslam dünyasını kurtaracak bir devlet varsa o da Türkler. Onun için Batı'nın tek derdi Müslümanlığı içinden yıkmak. Türklerin buradaki önderliğini sarsmak için İngilizler 250 sene uğraştılar ve Osmanlı İmparatorluğunu yıktılar. Kulağa hoş gelen sözler söylüyorsunuz ama eğer bu millet kendini toparlarsa şöyle bir Türkiye karşımıza çıkacak. Hayal gibi gelebilir ama bir tablo çizmek istiyorum. Bir kere eğitimimiz yoluna girmiş, sömürge eğitimi olmaktan çıkmış, her şerefli ülkede olduğu gibi. Türkçenin eskisi de yenisi de çok iyi biliniyor. Bütün bilimler çok nitelikli hocalar tarafından okutuluyor. Tarihi birikimlerinden kuvvet alıp ileriye gidiyoruz. Eğitim dili bütün okullarda Türkçe. Bütün Türk dünyası ülkeleriyle bir araya gelmişiz. Türk dünyası ortak Türk tarihi kurumunu kurmuşuz. Ortak Türk yazı kurulu gibi birçok oluşum içinde bilim adamları bir arada harıl harıl çalışıyorlar. Yani Atatürk'ün yaptıklarından bir adım daha ötesine gitmişiz. Ortak bir yazım ortaya çıkarılmış, herkes bunu yazıp çiziyor. Dolayısıyla 250 milyon nüfusluk bir kitap gazete piyasası oluşmuş. Bir gazete çıktığı zaman bütün Türk dünyasından milyonlarca insan okuyor. Bir kitap 2 milyon tane satılıyor. Ortak televizyonlar var. Türk dünyası toparlanmış, kaynaklarını korumuş ve ona buna yedirmiyor. İşbirliği yapıyor herkesle. Gümrük birliği yapıyor. Ortak araştırma laboratuvarları var. En ince araştırmalar yapılıyor. Bütün dünya böyle huşu içinde bakıyor. Türkçe dünya dili olmuş. Artık biz de Türk dünyası vatandaşlığı verelim. Evet, biz onlara diyeceğiz ki sana ödül olarak Türk dünyası vatandaşlığı veriyoruz. Herkes bize yalvaracak ve bizim Türk dünyasının konsolosluklarının önünde kuyruklar birikecek. Sonra Amerika'da Türkçe modası çıkmış. New York'ta dolaşıyorum, dükkanların üstünde yarı Türkçe isimler var. Dergilerine bakıyorsun, isimler Türkçe. Hareket gibi, güncel gibi. Türkçe dünya dili olmuş. Bu nasıl olmuş? Bizimkiler Türk dünyasını toparlamışlar, ondan sonra Müslüman ülkelerde uyanma ve gelişme hareketlerine yardımcı olmuşlar. Hatta Batı ülkelerinde huzursuz, mutsuz, zavallı insanlara da acımışız. Oralarda da okullar açmış ve oralara da insanlık götürmeye başlamışız. Her gittiğimiz ülkede açtığımız okullarda kendi dillerinde eğitim yapıyor, ayrıca onlara Türkçeyi de edebiyatımızı da öğretiyoruz. Adamlar ölüyor, ah Türk olsak diye. Dünyanın yeni merkezi Türkiye mi oluyor? İtibarımız zirvede. Dünyanın pek çok yerinden geliyorlar, aman gümrük birliğinize girelim diye yalvarıyorlar. Biz de dur bakalım, sen biraz işlerini düzelt, insan haklarında ve demokraside ilerle, belki sonra alırız diyoruz. Kredi isteyenler ayrı bir kuyruk oluşturmuş. Batı dünyası zayıflamaktadır. Aslan görünse de içinden çözülmektedir. Biz artık oralarda nüfus sahibi olmuşuz. İstesek pek çok ülkede darbe yaptırırız. İçinden perişan ederiz ama insanlığımızdaki hasletlerden dolayı böyle şeyler yapmıyoruz. Oralardaki insanlara da yardımcı oluyor, iyilik ediyoruz. İstemesini bilirsek hayal değil. Ümit ederim bunlar birer pembe düş olarak kalmaz. 50 senedir ülkemizde bazı gelişmeler var. Dünyada rolümüz çok büyük olabilir gerçekten. Madem ki biz hem Asya'yız hem Avrupa'yız hem İslam dünyasıyız. Bunların hepsiyle haşır neşir olmuş hiçbir millet yok başka. Bize nasip olmuş bir ayrıcalık. Bu tarihi imkanların farkında olmalı ve daha atak davranmalıyız. Dünyanın neresinde bir çatışma varsa, birileri birilerine zulüm ediyorsa, bunların savunucusu Türkler olmalıdır. Uluslararası toplantılarda Türkler müsbet biçimde söz sahibi olmalı. Bunu şimdiden yapabiliriz. Yeter ki ne olmak istediğimiz sorusuna cevap verebilelim.